Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Erkam radyomuzun muhterem dinleyenleri, yüce Rabbimizin selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun efendim. İrfan Mektebi programındayız yine aziz dinleyenlerim. Programımızda bir önceki sohbetimizde Büyük Mürşid İmam Rabbani Hazretleri'nin mürşidi Muhammed Baki Billah Hazretleri'nin sözlerini nakletmiştik. Bugün İmam Rabbani Ahmet Faruk Sirhindi Hazretleri'nin hayatına, mücadelesine, fikriyatına ve sözlerine inşallah başlamış oluyoruz. Aziz dinleyenlerim, Allah Teala'nın sevgili kulları, peygamber varisi dediğimiz bu mürşitler, vazifelerini bazen bir köyde ifa ederler. Bir Allah dostu vardır, ömrü boyu küçük bir köyde bulabildiği birkaç insanla marifetullahın zevklerine, manevi sırların sohbetlerine devam eder. Nasibi o kadardır. Bir kısmı var ki bir şehirde vazifesini ifa eder, bir kısmı bazen bir ülkede gerçekten gündem oluşturur, güzellikleri eker, güzel insanlar yetiştirir ve bir kısmı da var ki gerçekten hem sözleri çağlara kalır, halleri çağlara kalır, mücadeleleri çağlara kalır, tecditleri çağlara kalır ve birçok ülkede de izleri olur. Bazen de o Allah dostlarını hiç kimse bilmeyebilir. Maruf bir söz var. Evliyâ-i tahta kubâbi la yârefühüm gayri hadisi kutsi olarak naklediliyor. Benim öyle dostlarım vardır ki onlar şu gök kubbenin altında yaşarlar. Onları sadece ben bilirim. Evet, bir kısım Allah dostları da vardır. Cenab-ı Hakk'ın ilahi tecellilerine mazhar olmuşlardır ve Rabbi ile çok hususi bir ilişki içerisinde imrarı hayat ederler. Belki gönüllerini aktaracakları bir başka kimse bulamazlar, nasiplisini bulamazlar. Dolayısıyla tek başına Allah dostu olarak yaşayanlar vardır. Bir de çağları, ülkeleri inşa eden mürşitler vardır. İşte İmam Rabbani Hazretleri biraz daha farklı boyutları olan büyük bir mürşit. 60 senelik bir ömre çok büyük mücadeleler sığdırıyor. Çileler de çekiyor ama ta günümüze kadar akıp gelen güzellikleri de bize bu 60 senenin içerisinden bugünlere gönderiyor İmam-ı Rabbani Ahmet Faruk Serhendi Hazretleri. Bir kere tabi İmam-ı Rabbani sözü kendisinin kullandığı bir söz değil. Artık ona zamanındaki yaşadığı insanların sözüdür. Nasıl ki Ebu Hanife Hazretleri'ne tarih içerisinde artık İmam-ı Azam deniyor, en büyük imam diye. Ahmet Faruk Serhendi Hazretleri'ne de daha sonra hem kendi çağdaşları hem daha sonraki büyükler İmam Rabbani. Yani her yönüyle Rabbine yönelmiş, Rabbine teveccüh etmiş büyük imam, büyük önder diye. 1564-1624 yılları arasında Hindistan coğrafyasında yaşamış bu büyük Allah dostu. 60 senelik bir ömrü var. Aziz dinleyenlerim, bir tevafuk, aynı tarihler içerisinde de Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri Bursa'da ve İstanbul'da yaşar. Yani hizmet olarak. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri de 1541-1628 yılları arasında Osmanlı sultanlarını 8 padişaha yön veren, irşad eden bir Allah dostu. Yani Anadolu topraklarında Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin irşadı devam ederken Hindistan coğrafyasında da daha çok tecdidi bir hareketle de Ahmet Faruk Serhendi İmam Rabbani Hazretleri'nin irşadları devam ediyor. Bu büyük hazret 971 Hicri 1564 yılında Hindistan'ın Sirhind kasabasında dünyaya geliyor. Nesebi Hazreti Ömer radıyallahu anh efendimize kadar dayandığı için de Faruk'u nisbesiyle anılıyor. Hazreti Ömer Efendimiz de Hazreti Ömer'ül Faruk diye bilindiği için İmam-ı Rabbani Hazretleri de Daha sonra Ahmet Faruk'u, belki Ahmet Sirhindi'dir esas ismi ama Ahmet Faruk'u Sirhindi olarak maruf oluyor. Tabii bu büyük zatların bir kısmı gerçekten böyle hani anadan atadan dedikleri daha yukarılardan manen beslenen insanlar. Büyük bir zatın, bir alimin evladı oluyorlar. Babasının kendi üzerinde ciddi emeği olabiliyor. Aynı şekilde İmam Rabbani Hazretleri'nin de babası Abdülehad Efendi, Çeşitliye ve Kadiriye tarikatlarından icazetli, zahir ve batını ikmal etmiş, ilim ve irfan ehli, yüksek fazilet sahibi bir mürşit, bir şeyh efendi. Aileden böyle büyük bir terbiye alınmış oluyor. Tabi ailede böyle bir manevi ortam olunca çocukların üzerine teveccüh de farklı oluyor bazı ailelerde. Dolayısıyla Ahmet Sirhindi Hazretleri de ilk talimini Kur'an-ı Kerim'i ezberleyerek başlıyor. Yani Ahmet Sirhindi Hazretleri aynı zamanda bir Kur'an hafızıdır. Gerçekten bu Nakşi büyüklerine isim olarak da Hacegan yolu deniyor. Yani ilim ehli insanlar demektir ve genelde de bu büyük yolun, bu Nakşi yolunun mürşitleri hep çoğunlukla da ilim ehli insanlardan olduğu için de bu yola bir yönüyle de Hacegan yolu, yani üstadlar, ilim ehli, alimler yolu ismi verilmiş oluyor. İşte İmam Rabbani Hazretleri de, aziz dinleyenlerim, böyle bir Kur'an hafızı insan, ilimlerin çoğunu hemen hemen muhterem babasından ve bir kısmını da devrin büyük alimlerinden alıyor. Bir müddet sonra da büyük bir ilim merkezi olan Siyalkut'a gidiyor. Muhtelif alimlerden akli ve nakli ilimler alıyor. Bilhassa da bütün ilimlerin kaynağı olan tefsir, hadis ve fıkıh ilimlerine çok ehemmiyet veriyor. Onun için de İmam Rabbani belki sohbetlerimizde bu cümlesini İmam Rabbani Hazretleri'nin birkaç defa tekrarlamış olacağız aziz dinleyenlerim. Yolun esası olarak, manevi seyri sülük yolunun esası olarak koyduğu esaslarda buyuruyorlar ki, eğer bir seyri sülük dediğimiz manevi terbiye yoluna girdiyseniz, öncelikle ehli sünnet vel cemaat akidesine göre akidenizi tanzim edeceksiniz. İşin başı akidedir. Sonra da hayatınızın her yönüyle ilgili, hayatın neresinde bulunuyorsanız, aile hayatı olabilir bu, ticari hayat olabilir, siyasi bir hayat olabilir, kısacası hayatın neresinde rol aldıysanız, o rolle ilgili olarak farzı, vacibi, sünneti, haramı, mekruhu bileceksiniz. Kısacası fıkhını bileceksin. Akaid, fıkıh, daha sonra da seyri sülük, yani ahlaki kemalat. Demek ki İmam Rabbani Hazretleri'nin, aziz dinleyenlerim, çok küçük yaştaki aldığı bu köklü tefsir ilmi, hadis ilmi, fıkıh ilmi gelecekteki irşadının merkezinde de ana usul olarak hep öne çıkıyor. Yani bu kitaba uygun mu söylediğimiz söz? Veya bir takım tecrübelerimiz var, müşahedelerimiz var, keşiflerimiz var. Hep bunlar öne geldiğinde İmam Rabbani Hazretleri bir kitaba bakalım uyuyor mu bu, sünnet-i seniyeye bakalım uyuyor mu bu diyerek de ana mizanı hep önde tutuyor İmam Rabbani Hazretleri. Bunun için de çağlara kalmış ve bunun için de yolu sağlam temeller üzerine oturtmuş bu büyük zat. Tabii 17 yaşına geldiğinde aşağı yukarı bu zahiri ilimler dediğimiz tefsir, hadis, fıkıhta, alet ilimlerinde ve İslami ilimlerde iyi bir dereceye geliyor Hazret. Ondan sonra da ders vermeye başlıyor. 17 yaşında zahiri ilimleri tamamlamış, tefsirde, fıkıhta, hadiste bugünkü tabirle doktorasını tamamlamış. Hani eğer ille bir şeye benzetmek gerekirse ki onları da sadece hani bir doktor olarak da görmeyelim. Bu ilimlerin derinliğine vukuf peyda etmiş bir zat ve bu arada yine de Kadı Behlül Bedeşani'den de ayrıca tefsir ve hadis okutma icazeti alıyor. Yani aziz dinleyenlerim, tabii geçmişte bu ilimleri insanlar rastgele okutmuyor. Üstadlardan bir icazet alarak. bu zat bundan sonra tefsir okutabilir, bu zat bundan sonra hadis okutabilir. Ben bu ilimleri bu zata okuttuğum şeklinde bizzat üstadlarından yazılı icazetler almak suretiyle bu ilimleri okutuyorlar. Şifa-i Şerif okutmaları olsun, Buhari-i Şerif okumaları olsun, ne bileyim belirli tefsir kitaplarının okunması olsun, hep o noktadaki üstadların, alimlerin icazetine bağlı olan hususlar. İmam-ı Rabbani Hazretleri de 17 yaşlarına geldiğinde aşağı yukarı bu icazetleri alan, daha sonra da bunları okutmaya başlayan bir zat. Fakat tabii Hindistan coğrafyasında Hazret'in yaşadığı dönemde ne yazık ki çok farklı bir anlayış başlıyor. Bu anlayış ne? Zaman zaman böyle ümmetin içine giren fitneler, İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin 20'li yaşlara geldiğinde filozoflara hayranlık besleyen, onların neredeyse peygamberlerden üstün görmeye çalışan sarayın gafil ulemasına karşı İmam-ı Rabbani'nin en meşhur çıkışı ve hareketi İspat-ül Nübüvve. Yani nübüvvetin ispatıdır. Peygamberliğin ehemmiyeti ve peygamberliğinin lüzumunun akli ve nakli delillerle ispatıdır. Gerçekten İmam-ı Rabbani'nin belki 20'li yaşlarda meydanlara çıkıp da o filozoflara haşa peygamberlerden üstün görme anlayışına karşı kaleme aldığı ilk eser İspat-ül Nübüvve. Peygamberliğin akli ve nakli delillerle ispatı. Tabii bu arada başka eserler de telif ediyor. Bir taraftan bu ilimlerle meşgul olurken büyük üstad, tabii babasının manevi bir vazifesi vardır, irşaat vazifesi vardır. Ve babasının sohbetlerine katılmaya başlar. Babasına hizmette kusur etmemek için de çok özel bir gayret gösterir. Bir müddet gerçekten babasının yanında kalır. Babası Abdülahad Efendi'nin 1599 senesinde vefatı üzerine de ondan daha evvel almış olduğu hilafetle hizmete başlar. Yani aziz dinleyenlerim, İmam Rabbani Hazretleri babası Abdülahad Efendi'den icazet aldığında 35 yaşındadır. Bugünkü ölçülerle baktığımızda böyle insanın hani dünya zevklerinin, heyecanlarının, belki bir takım nefsi meyillerinin en zirvelerde olduğu bir zamanlarda bu büyük üstadlar seyri süluklarını tamamlamış ve kendilerine bundan sonra artık dergah açabilirsin, hizmet edebilirsin, irşad edebilirsin diye izin verilen insanlar. Tabii erken yaşlardaki bu büyük tevcihlerden dolayı da iradeleri çok güçlü oluyor. Nasıl Osmanlı sultanlarının böyle genç yaşlarında enerjileri çok daha yüksek, genç padişahların olduğu dönemlerde Osmanlı büyük kıtalara ulaştıysa, manevi hayatta da böyle genç yaşlarda seyri sülükü tamamlayıp da arkasına manevi gücü alan mürşitler çok daha yeni ufuklar açıyorlar. Nitekim Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretleri de Esad Erbili Hazretlerinden icazet aldığında tahmin ederim 28-30'lu yaşlardır. Zaten mürşidi Esad Erbili Hazretleri vefat ettiğinde Sami Efendi Hazretleri 39 yaşındaydı. 39 yaşında mürşidi vefat etmiş, elinde bir icazeti de var. Yani bir kendisine bir hizmet tevcih edilmiş belki 8 sene 10 sene evvel ve şartlar da çok zor. Böyle bir zor şartlarda üzerinizde manevi bir emanet varsa onu taşımaya gayret ediyorsunuz. İmam Rabbani Hazretleri de 35 yaşlarında icazet alıyor ve daha sonra da babasının vefatından sonra hacca gitmek üzere yola çıktığında 37 yaşındayken Delhi'ye gelir ve Delhi'de bir önceki sohbetimizde menkıbelerinde bahsettiğimiz Muhammed Baki Billah Hazretleri ile buluşur. Aslında İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin altyapısı çok güçlüdür. İlmi altyapısı, manevi altyapısı çok güçlüdür. Ama esas onu ateşleyecek, ondaki istidadı fethileyecek olan Muhammed Baki Billah Hazretleri'dir. Muhammed Baki Billah Hazretleri bir dostunun vasıtasıyla kendisine gelen İmam-ı Rabbani Hazretleri'ni kabul eder. Bir müddet beraber olurlar. Sonra da Hazret haç için yoluna devam eder. Ama yoluna devam ettiği, ondan biraz ayrı kaldığı halde kendisindeki bütün manevi halleri bir mektupla zaman zaman Muhammed Baki Billah Hazretlerine gönderir. Tabii Muhammed Baki Billah Hazretleri adeta İmam-ı Rabbani uzaktan böyle bir murakabe halindedir. Nelerle meşguldür? İç dünyasında neler dolaşmaktadır? İç dünyasında sormak istediği meseleler nelerdir? Bunların her birine de Baki Billah Hazretleri güzel güzel cevaplar verir. Daha sonra tekrar gelir İmam-ı Rabbani Hazretleri Muhammed Baki Billah'a. Yine bir müddet kalırlar beraber olarak. Ve son üçüncü defa geldiğinde artık Muhammed Baki Billah Hazretleri kendisini yolda karşılar. Ona büyük iltifatlarda bulunur ve müritlerinin çoğunu da terbiyesini ona havale eder. Der ki ben Ahmet Serhendi Hazretlerine bir icazet verdim. O zaten daha böyle bize gelmeden de manevi altyapısı çok güçlü olarak gelmiştir. Ama biz onu adeta taçlandırdık ve müritlerinin terbiyesini İmam-ı Rabbani Hazretlerine havale ederler Muhammed Baki Billah Hazretleri. Muhammed Baki Billah Hazretlerinin vefatından sonra ise irşadına Sirhind'de devam eder İmam-ı Rabbani. Uzaklardan müritlerine ve devlet adamlarına mektuplar yazar. Tabii bir taraftan kendisine intisap eden müritler vardır. Bir taraftan da gerçekten etrafı sarılmış devlet ricali vardır. Yani böyle daha farklı bir takım sapıtmalarla, sapmalarla Ekber Şah'ın etrafını kuşatmış devlet adamları vardır. Dolayısıyla da İmam-ı Rabbani Hazretleri hem müritlerinin terbiyesiyle meşgul olur, hem de bir taraftan da devletin başında bulunan insanların bir takım yanıltmalarla, saptırmalarla Müslümanlara zarar vermemeleri için onlara da doğruları anlatmaya gayret eder. Nitekim İmam-ı Rabbani Hazretleri şöyle buyurur bir mektubunda, Ehl-i İslam'ın Müslüman olan sultana yardım etmeyi kendilerine bir borç bilmesi lazım. Eğer sultan Müslümansa, idareci Müslümansa, Müslümanlar da ona yardım etmeyi kendilerine borç bilmeliler. Niçin yapmalılar bunu? Şeriatı yüceltme ve dini güçlendirme hususunda sultanı yani devletin başındaki insanı yönlendirmeleri icap eder. Biz bir kenara çekilelim, dergahımızda işimize bakalım, toplum nasıl giderse gitsin, yukarıdakiler nasıl yaşarsa yaşasın, bizi ilgilendirmez gibi bir anlayışı kabullenmiyor İmam-ı Rabbani. Madem ki diyor söylenecek sözümüz varsa, onu sokaktaki insana da söyleriz, devletin başındaki insana da söyleriz. Bu bizim üzerimize bir vecibedir diyor. Bunun bir takım bedelleri de olabilir ama biz bu bedeli de ödemeye hazırız diyor. Nitekim daha sonraki zamanlarda İmam-ı Rabbani bu yanlış anlamalar üzerine de bir müddet hapse de atılır. Ama hakkı söylemekten bu zatlar çekilmezler. Dolayısıyla da İmam-ı Rabbani Hazretleri müritlerine yazdığı mektuplarda daha çok ehli sünnet mezhebine bağlılık almalarını ve umumi mevzulara temas ederken devlet adamlarına yazdıkları mektuplarda da yine İslami kaidelere sıkı sıkı bağlı kalmalarını ifade eder. Tabii müritlerine yazdığı mektuplarda bir taraftan akaid konusunda hassasiyetlerini gösterirken Hazret, diğer taraftan da onların istidatlarına göre tasavvufu ince meselelerini yazar. Ki zaten İmam Rabbani Hazretlerinin en meşhur eseri de mektubatıdır aziz dinleyenlerim. Yani mektuplarından oluşmaktadır. Farklı yerlerde, farklı insanlara mektuplar yazar o günlerde. Tabii o mektuplar bazen öyle ki aziz dinleyenlerim, bir şehre İmam-ı Rabbani mektubu gider, insanlar meydanlarda toplanır ve o mektubu bir zat okur. İşte der ki Sirhend'den İmam-ı Rabbani Hazretlerinin şehrimize gönderdiği mektup. Artık belki bazen bir camide okunuyor o, bazen de meydanlarda okunuyor camilerin almadığı yerlerde. Ve böylece tasavvufun incelikleri, Müslüman olarak nelere dikkat edilmesi gerektiği İmam Rabbani'nin kalemiyle kasaba kasaba, şehir şehir, köy köy insanların yerlerinde dolaşmaya başlıyor. Özellikle tabii mektupla irşat ayrıca da bir sünnet-i seniyedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kendi hayatlarındayken dünya meleklerine gönderdiği mektuplar zamanın mürşitleri tarafından da izinden gidilecek bir usul olarak ele alınmış. İmkan bulurlarsa müritlerine, bulamadıkları zaman da yine imkan bulabildikleri insanlara mektuplarıyla da ulaşmayı, kitaplarıyla ulaşmayı, mektubu sadece standart bir mektup olarak düşünmemek lazım. Yani yazılarıyla ulaşmayı, sözleriyle ulaşmayı bu büyük Allah dostları hep benimsemişler bir sünnet-i seniye olarak. Ve elhamdülillah da o mektupları günümüze kadar ulaşmış. Çağımızda ise yine mektuplarıyla meşhur olan bir büyük zat, mürşit Esad Erbili Hazretleri'dir. O da yine gerek İstanbul'da bulunduğu zaman Erbil'deki müritlerine, Erbil'de bulunduğu zamanlarda İstanbul'daki ve diğer yerlerdeki müritlerine ta gönlünün derinliklerden koşan muhabbet hisleriyle, iltifatlarla, mektuplarıyla irşatlarda bulunmuşlar. Tabii bir taraftan bu irşatlarına Hazret devam ederken hep o mürşidiyle olan bağı hep devam etmiş İmam Rabbani Hazretleri'nin. Ve her sene üstadının vefat ettiği ay olan Cemaziyel Ahir ayında onun mübarek kabrinin bulunduğu Delhi'ye gider, kabri ziyaret eder ve tekrar Sirhend'e dönerdi. Bu çok mühim tabii aziz dinleyenlerim. Mürşitlerin kendi mürşitleriyle olan gönül ilişkilerini, oradan böyle beslenmelerini devam ettirmeleri, vefa halinde olmaları çok çok tabii kendi hayatlarında etrafındaki insanların da gıpta ile seyrettikleri güzellik oluyor. Biz bu vefaları inşallah daha sonraki sohbetlerimizde Musa Topbaş Efendi bahsine geldiğimizde bir vefat eden mürşitle yaşayan bir mürşit arasındaki gönül bağını, manevi alakanın nasıl devam ettiğini inşallah o sohbetlerde tekrar Rabbimiz nasip ederse konuşmaya gayret ederiz. Dolayısıyla aziz dinleyenlerim, İmam-ı Rabbani bahsi uzun uzun konuşulacak bir bahistir. Biz de bugün girişini yaptığımız bu sohbetimize inşallah daha sonraki sohbetlerimizde Hazretin gerek sultanlarla münasebetlerini, gerek şeriata ittibaını, daha sonra gerekse ehli sünnet ve cemaat konusundaki hassasiyetlerini, sohbetlerinde dikkat ettiği hususları, kendi ibadet hayatını inşallah kaynaklardan aktarmaya gayret ederiz aziz dinleyenlerim. Bu vesileyle merhum İmam Rabbani Hazretlerine buradan yine dua ediyoruz. Cenab-ı Hak onların üzerinde durduğu hususların bizlerce güzel anlaşılmasını ve özellikle de insanların sekülerleştiği İslam dünyasında hem bir tarafın adıcıların olduğu, bir taraftan da dünyevileşmenin çok öne çıktığı bir zamanlarda bu mana ricaliyle kalbi bağlılıklarımızı güçlendirmeyi Yüce Rabbimiz bizlere de nasip eylesin efendim.